Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ben Serap Akıncıoğlu.
Ben Gülay Pınarbaşı.
Bugünkü sohbet programımıza başlıyoruz inşallah. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz inşallah.
İnşallah hayırlı olur.
Kardeşlerim, bugün sevgiden bahsedeceğiz. Kur'an'da Allah rızası için sevmek, Allah'ın Müslümanlardan istediği sevgi anlayışından bahsedeceğiz inşallah. Ama bu konuya geçmeden önce geçen programda nelerden bahsettik ben kısaca değinmek istiyorum. Türk İslam Birliği'nden, İttihat-ı İslam'dan, Müslümanların mutlaka ve mutlaka birlik olmasından, birlikte mücadele etmesinden, Allah rızası için birlikte çaba göstermesinden bahsetmiştik. Bu noktada şurası çok önemli. Türk İslam Birliği derken, Türk İslam Birliği kesinlikle tahkim edici, zorlaştırıcı, bürokratik bir birlik değil, dünyada barışın, huzurun oluşmasını sağlamak için şart olan bir birlik inşallah. Bu birlikte Türkiye'nin rolü bir ağabeylik şeklinde olacak. Hocamız bundan hep bahseder. Nasıl bir aile büyüğüne duyulan sevgiden, saygıdan ötürü sözü dinlenir? Türkiye'de o bölgede duyulan, kendisine duyulan sevgiden, saygıdan ötürü sözünün dinleneceği bir büyük, bir lider şeklinde. Yani kastedilen liderlik bu şekilde sevgiye dayalı, dostluğa dayalı bir liderlik olacak. Temennimiz, dileğimiz, duamız bu yönde inşallah. Türk İslam Birliği bir sevgi birliğidir, gönül birliğidir. Bu birliğin temeli sevgi, fedakarlık, yardımseverlik, merhamet, şefkat, anlayış ve uzlaşıdır inşallah. Bu birliğin kurulmasıyla sadece Türk toplumları değil, bütün Müslüman dünyası huzura refaha kavuşacak inşallah. Bu birlik vesilesiyle herkes huzur içinde özgürce kendi inancı gereği dilediği gibi ibadetini yapabilecek. Türk İslam Birliği'nde hiçbir Müslüman, hiçbir Hristiyan, hiçbir Musevi acı çekmez, öldürülmez, yaralanmaz, yoksulluk çekmez, açlık çekmez, eziyet görmez. Tüm halkların namusu, şerefi, canı Türk İslam Birliği'nin garantisi altında olacak inşallah.
Serap Hocam, bu birlik altında inanmayanlar da, dinsizler de huzur içinde yaşayacaklar inşallah. Hı. Fikirlerini saygı sınırları içerisinde istedikleri gibi dile getirecekler, istedikleri gibi ifade edecekler inşallah.
Tabii ki inşallah insana saygıda, sanatta, bilimde, teknolojide en ileri, en üst seviyeye ulaşılacak inşallah. Kısacası İslam dünyaya sevgiyle hakim olacak değil mi
İnşallah.
Güzel hocam?
İnşallah.
Şimdi sevgi konusuna başlayacak olursak, müminler birbirleriyle ahiret kardeşi olmayı niyet ettikleri için bundan dolayı birbirlerine karşı derin sevgi, saygı ve sadakatle bağlanırlar. Asla rekabete, çekişmeye ya da ihtilafa imkan tanımazlar. Her ne zorluk ya da sıkıntıyla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, Allah korkularından ve samimi imanlarından dolayı hep güzel ahlak gösterirler. Tabii ki Allah da Müslümanların gösterdiği bu güzel ahlaka karşılık onlara çok özel, derin, manevi bir güç verir inşallah.
Sevgili Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de bir sözünde Müslümanların imanları ve sevgilerinden kaynaklanan manevi güçlerini şöyle dile getiriyor, ben okumak isterim.
İnşallah.
Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, eleştirmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez, belki birbirinin noksanını tamamlar, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine yardım eder. Yoksa o vücudu insanın, insan bedeninin hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârâne uğraşmaz, birbirinin önüne geçmeye çalışmaz, birbirinin kusurunu görerek eleştirmek suretiyle şevkini kırıp yılgınlığa uğratmaz, belki bütün meziyetleriyle birbirinin hareketini genel amaca yönlendirmek için yardım ederler. Hakiki bir dayanışma ve birlik ile yaratılış gayelerine doğru yürürler. Eğer zerre miktar bir saldırı, bir zorbalık karışsa o fabrikayı karıştıracak. Neticesiz, meyvesiz bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. Nerede? Risale-i Nur Külliyatı 21. Lema sayfa 668-669. Aslında üstadımız çok hikmetli,
evet,
bir örnekle açıklamış
gerçekten.
Değil mi? Yani insan vücudunu nasıl uzuvları birbirini tamamlıyorsa, mesela bir eli diğer elini tamamlıyor, gözü kulağını tamamlıyor. Mesela bir elimle buradan bardağı aldığımda öbür elim rekabet etmiyor. Çünkü aynı amaca hizmet ediyor. İnsanın, ya Müslümanların da ortak bir amacı, yani Allah rızası için olduğu için o amacı, ortak bir amaca hizmet ediyorlar inşallah. Onun için aralarında rekabet, çekişme, birbirinden öne geçme ya da şevkini kırmak suretiyle eleştirmeye kalkmak tabii ki büsbütün onları yıldıracak bir şey oluyor. Bak üstadımız diyor ki eğer zerre bir miktar zorbalık karışsa bir saldırı diyor. Evet, zerre tabii. Çok az o şey diyor fabrikayı karıştıracak bir karışıklık olacak. Evet. Neticesiz olacak meyvesiz bırakacak diyor. Belli ki bir verim
tabii Allah
olmayacak. Olsun. Üstadımızın dediği gibi aslında Müslümanların arasında çekişme olmamalı. Ya zaten asla olmaz da olmaması da gerekiyor.
Tabii, çok
çünkü önemli. Allah bir ayetle şu şekilde bildiriyor. Kovmuş şeytanın Allah'a sığınırım. Allah'ı ve Resulüne itaat edin. Çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız. Gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle birliktedir. Burada Allah da dikkat çekiyor inşallah. Çekilişip birbirinize düşmeyin diyor Allah. Allah'ın ahlakına, peygamberimizin ahlakına itaat etmemiz gerekir. Çekişip birbirimize düşmememiz gerekir. Aksi takdirde Allah yine dikkat çekiyor. Çözülüp yılgınlaşırsınız diyor. Yani birlik dağılıyor.
Evet.
Çözülme oluyor. Gücünüz gider diyor. Yani hem maddi hem manevi güç. Güç kaybı oluyor. Allah'ın adetullahı inşallah. Allah sabredenlerle birliktedir diyor. Bunun çözümü ne? Sabırlı olmak inşallah.
İnşallah. Tabi Allah'ın kanunu bu. Müslümanın gücü inanmayanların, münafıkların saldırılarıyla asla gitmez. Tam aksine hocamız hep söyler. Bir münafığın, inanmayan kişinin saldırısı Müslümanın dikkatini daha çok açar, şevkini açar, dava heyecanını açar, manevi gücünü, derinliğini arttırır. Daha bir şevkle, daha bir aşkla sarılır davasına. Ancak Müslümanın kendi içinde kardeşiyle yaptığı Allah korusun bir çekişme veya bir ihtilaf Müslümanın gücünü götürüyor. Bu Allah'ın kanunu Müslümanların bu konuya çok titizlikle dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Allah'tan korkan samimi bir Müslüman için çok kolay olmakla birlikte aslında emek isteyen bir ahlaktır, değil mi Güney Hocam?
Evet Serap Hocam. Gerçek sevgi dediğin gibi emek istiyor. Bir mimar gibi ince ince tuğlalarla öreceksin. Karşındaki kişinin hatasını örteceksin, yüzüne vurmayacaksın. Yanlış bir sözü varsa affedeceksin diye. Affetmek de insan nefsine ağır gelir ama affedeceksin. İstikrarlı bir şekilde affetmek gerekiyor. Vefalı olacaksın, hiçbir şekilde unutmayacaksın. İşte hastalandığında, sağlığında, iyiliğinde, işte zor gününde vefalı olacaksın. Vefa insanda müthiş muhabbet geliştirir. Sadakat müthiş muhabbet geliştirir. Ama mesela 20 sene geçecek, 30 sene geçecek, 40 sene geçecek yine vefalı olacaksın. Egoist olmayacaksın, bencil olmayacaksın. Egoistlik, bencillik insanı soğutur ama egoist olmamak, bencil olmamak sevgi müthiş geliştirir. Hocamız da hep der bilirsin, çağımızın hastalığı aslında sevgisizlik. Mesela sevdiklerinin sayısının çok olması gerekir. 2 ise 3 olması gerekir, işte 3 ise 4 olması gerekir. Bakıyorsun birçok kişi hiç arkadaşı yok, işte sırdaşım yok diyor. Ya da bir tane arkadaşım var ama güvenmiyorum diyor. Halbuki insanın çok dostu olması gerekiyor, çok sırdaşı olması gerekiyor. Ayetlere baktığımızda Yüce Rabbimiz Müslümanları sırdaş edinin diyor. İşte Müslümanların o şekilde bir avantajı var. Müslümanım dediğinde sırdaş oluyor. Güvenebiliyorsun. Burada önemli olan o kişinin Allah'tan korktuğunu bilmek. O zaman bütün sırrını söyleyebiliyorsun inşallah.
Evet Gülay Hocam, senin de dediğin gibi sevginin yoğun yaşandığı bir ortamda cennet gibi bir dünya olur. Ama aksinde Allah korusun çok kötü, insanların hiçbir şekilde içinde yaşamak istemeyecekleri bir dünya olur. Şöyle, hocamız hep söylemişti, dünyadaki çöküntünün ana nedeni sevgisizlik, güvensizliktir demişti. Özlemle beklediğimiz Mehdi Aleyhisselam'ın sevginin öğretmeni, aşkının öğretmeni, dostluğun, kardeşliğin öğretmeni, güvenin öğretmeni olduğunu söylemişti inşallah. İnsanlarda gerçekten de eksik olan nokta tutku, sevgi. Sevgisiz bir ortamda insanlar birbirlerinden korkuyor, çekiniyor, güvenmiyor, dost olamıyor. Dolayısıyla sevgi yok. Sevgi olmayınca güven ortamı yok. Güven ortamı olmayınca huzur yok, barış ortamı yok. Hocamızın sürekli üstünde durduğu bir konu var aslında. Yani dünyada gıda sorunu yok, toprak sorunu yok. Esas sorun sevgisizlik. Evet. Sevgisiz bir ortam olduğu için bir tarafta açlıktan ölen insanlar, bir tarafta da yiyeceğin bolca israf edildiği ülkeler var. Yani kastedilen sevgi, güven ortamı olduğunda bu ayrımın hiçbiri olmaz. Dostça, kardeşçe yaşanır inşallah.
Serap Hocam, sevgi Allah'ın dünyada yarattığı en büyük nimetlerden biri. en insan en derin, en yoğun olarak hissederek yaşadığı duygulardan biri. Aynı zamanda insan Allah'ın yarattığı maddi manevi nimetlerden de zevk alır ama mesela güzel bir sofradan zevk alırız. Güzel bir manzaradan zevk alırız. Yani her türlü nimetten zevk alırız. Güzel bir ev, işte küçük bir çocuk, sevimli bir köpek. Evet. Hepsinden zevk alırız ama sevginin verdiği lezzet ruha hepsinden başka, yani bambaşka oluyor. Sevgi diğer zevklerin hiçbiri yerini tutamaz. Tabii. Sevginin yerini tutamaz.
Tabii, gerçekten. Sevgiyi gerçek anlamda yaşayabilmek için belirli şartların oluşması gerekiyor. Mesela öncelikle bir insanın sevgiyi yaşayabilmesi için diğer kişilerdeki güzel özellikleri görüp, anlayıp, takdir edebilecek bir derinliğe, bir olgunluğa ulaşması gerekiyor. Öyle bir ruha sahip olması gerekiyor. Kişinin aklı ve vicdanı ne kadar açıksa sevebilme gücü de o kadar derin oluyor. İnsana tabii bu özelliği kazandıran iman ve Allah korkusudur. Dolayısıyla insan imanı ve Allah korkusu ölçüsünde sevgiyi duyabilir. Sevgiyi derin, güzel anlamıyla yaşayabilir inşallah.
Şimdi Sevgi Hocam, iki yol var. Ya samimi gerçek sevgi yaşayacak insan ya da samimiyetsiz menfaate dayalı sevgi. Yani bu iki yol ayrımı insan hep karşısına çıkar. Tercihi artık kendisine kalmıştır. Ama tabii bunun sonuçlarını da düşünmesi gerekir. Biri ahiret kardeşi olarak sonuna kadar inşallah tabii sevmek ve Allah rızası için Allah korkusuyla sevmek. Diğeri de menfaat sevgisi. Menfaat bittiğinde de zaten o sevgi kalmıyor. Onun da detaylarını sonra anlatırız inşallah. Öncelikle düşünmemiz gerekiyor. Biz karşımızdaki Müslümanı niçin severiz? Bir kere Müslümanı en başta Allah'tan korktuğu için severiz. Allah taraftarı olduğu için severiz. Salih bir mümini olduğu için severiz. Allah'ın, hem onun Allah'ı sevdiğini bildiğimiz için hem de Allah'ın da onu sevdiğini umduğumuz için severiz inşallah. Çünkü bütünüyle baktığında bu özellikleri daha çok fazla sıralayabiliriz. Bunu tabii ki düşünmek de gerekiyor. Yani bunları tek tek düşündüğümüzde karşımızdakine olan sevgimiz daha da artacak inşallah. Sabırlı bir insanı, cömert bir insanı severiz. Kendi imkanlarını paylaşan bir insanı severiz. Diğergen insanları severiz. Bir tavır karşısında, herhangi bir olayla karşılaştığında düşünüp Kur'an'a göre hareket ettiğinde bu kişiyi çok severiz. Daha aslında dediğim gibi çok fazla artılabilir ama yani bunlar ince ince insanda oluştuğunda aslında seviyoruz. Tabii. Yoksa hep hocamız der bilirsin, böyle ete kemiğe duyulan sevgi değildir. Ancak imanın derinliği o kişide belli özellikler kazanır. Ancak o zaman seviyorsun. Hep böyle imani derinlik insana güzellik katıyor. İnsan ancak o şekilde insan oluyor inşallah.
Gülay Hocam, bir insanın kalbinde sevgi duyabilmesi için Allah korkusunu gerçek olarak yaşaması gerektiğini hep anlattık. Ama bir de şu var, kişinin kendisinin sevilebilmesi için de Allah korkusunu kalbinde yaşaması gerekiyor değil mi Gülay Hocam? Çünkü Allah'tan korkan bir insan sevilecek bir ahlaka sahip olabilir. Merhamet, incelik, güvenilirlik, cesaret, fedakarlık, akıl, vicdan duyarlılığı. Hepsi ancak Allah korkusuyla gelişebilen özelliklerdir. Allah'tan gereği gibi korkan bir insanda bu güzelliği, özellikler barınabilir. Dolayısıyla yani hem sevmek hem sevinmek için şart gerçek güzel bir iman, Allah korkusu, temiz bir iman. Bu şekilde insan coşkuyla sevgiyi yaşayabiliyor inşallah.
Sevdiği insanı gerçek sevgide sevgimizi pek çok şekilde ifade edebiliriz. Böyle basma kalıp cümlelerle, samimiyetsiz bir şekilde insanın içinden geldiği çeşit çeşit, farklı farklı, birbirinden etkileyici sözcükler olabilir. Hiç söylemese bile zaten insan gerçekten sevdi de elinden, yüzünden, hareketlerinden, tavrından her şeyiyle sevdiği anlaşılır. Onu senin de söylediğin gibi korumasından, kollamasından. Yani gerçek sevgi de aslında samimiyetsiz sevgi çok net anlaşılır.
Tabii ki gerçekten seven insan sevdiklerini onore eder, yüceltir. Onları dünyada ve ahirette zarar gelecek şeylerden sakındırır. Güzel, onlar için güzel çaba sarf eder. Hepsinden önemlisi, sevgisi belirli şartlara bağlı değildir. Sevgisine karşılık gördüğü takdirde seven insan gerçek anlamda sevgiyi yaşamıyor demektir. Bu hocamızın sürekli söylediği bir şey inşallah. Çok önemli bir konu. Gerçek sevgide karşılık Ancak Allah'tan beklenir, amaç Allah'ın rızasıdır, Allah'ın sevgisidir.
Sevgi güzel ahlaka ve karaktere bağlı olarak duyulur ve giderek derinleşir gerçek sevgide. Kişinin güzelliği, maddi birikimi, imkanı, itibari kesinlikle ön planda değildir. Kaybede de bilir çünkü dünya hayatı bazen itibarı çok olur, bazen düşer ya da kariyeri artar, eksilir, maddi imkanı bozulur, tamamen ekonomik krize girer. Ama hiçbir şekilde sevgi bunda bitmez. Ama dışarıdaki sevgilere bakıyorsun, bir anda maddi imkanı bozuluyor, sevgisi de bitiyor. Ya da güzelliği bozuluyor, sevgisi de bitiyor. Halbuki mesela Müslüman ahlakında insanın güzelliği bozulur, yaşlanır. Yine şefkat duyar, merhamet duyar, ahlakı. Çünkü gittikçe yaşlansa da olgunluğu, ahlakı artmakta olur. O zaman sevgisi daha çok artar. Burada kastetilen katlanarak artması yalnız. Müslüman zaman geçtikçe zaman sevgiyi yıpratmaz. Katlana katlana artırır inşallah sevgiyi.
İman etmeyen insanların sevgiye bakış açıları da genellikle çarpık oluyor. Mesela bu yanlış anlayışa sahip olan insanların sevgileri çoğunlukla menfaate dayalı oluyor. Sen de az önce belirtmiştin. Kendilerine menfaat sunan, rahatlarını sağlayan, cahiliye ölçülerine göre iyilik yapan kendilerini o tarz insanları sevmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Ancak bu inançları çok çürük bir temel tabii ki. Çünkü kalpten gelen, yani bu inancı kalpten gelen samimi bir sevgiye dönüştüremiyorlar tabii. Temeli çürük çünkü. Allah'ın istediği sevgi anlayışı o değil. Daha bencilce bir sevgi anlayışları oluyor. Daha çok kendilerine yönelilmesini istiyorlar. Yani en çok kendilerinin sevilmesini istiyorlar. Tüm güzelliklerin kendilerine sunulmasını, kendilerinin el üstünde tutulmalarını, kendilerine ihtimam gösterilmesini istiyorlar ama bu aslında istenen, kastedilen sevgi anlayışı bu değil, değil mi Güler Hocam?
Hem de son derece suni, sahte bir sevgide çoğu zaman karşılıklı insana zevk vermez. Yani çoğu zaman hep duyarız işte seviyorum, çok candan seviyorum değil mi? O sahtelik gerçekten o kişi yani içinde o sevgiyi yaşamıyordur, sunidir. Menfaat karşılığında hatta hatır için. Ya hatır için o da aşikardır aslında. Bir tür aslında nezaket gösterisi gibidir bu sevgi. Karşılıklı menfaatleri sürdükçe aslında hep sevgi gösterir. O menfaat sona erdiğinde de bu nezaket gösterisi, sahte nezaket gösterisi son
bitmiş olur. Tabii şurası çok önemli. İslam ahlakını yaşamayan insanlar karşısındaki insana değil, o insandan elde ettiği menfaati severler. O menfaat ortadan kalkınca da sevgi sandığı o duygu ortadan kayboluyor. Yani o his ortadan yok oluyor. Oysa Allah için sevgide esas ruh sevidir. Sevgiye sınır konmaz. Yani dediğin gibi katlanarak artar. Yani çünkü insan aklı, vicdanı ölçüsünde sevdiği için, aklı geliştikçe, imanı geliştikçe sevgisi de katlanarak artar inşallah.
Sahte sevgi zamanla yıpratır. Cahiliye toplumlarında yanlış kanılardan biri zamanın sevgiyi yıpratan bir unsur olduğudur. Zamanla insanın bir zaman geçtikçe insanların birbirlerinden sıkılacağını düşünürler. İşte heyecanlarını yitireceğini düşünürler. Gerçekten de cahiliye toplumlarında sevgi suni olduğu için, sahte olduğu için gerçekten de bu şekilde gerçekten sonuçlanır. Öyle. Zaman geçtikçe sevgileri azalır bir noktada da biter. Ama Müslümanlık bu şekilde değildir. Yani sevgi suni olmadığı için, samimi olduğu için katlanarak artar.
Hatta pardon sözünü kestim. Bir noktada da nefret derecesine geliyor artık. Yani sevgi bitiyor, birbirlerine müthiş bir öfke duymaya başlıyorlar.
Yani cahiliyenin bu sevgi yıpranır mantığı aslında gerçek sevgi hiç tatmamış olmalarından kaynaklanıyor.
Sonuç olarak biz Allah için severiz inşallah. Makbul olan, Allah'ın biz kullarından istediği sevgi Allah için sevmek, Allah yarattığı için, kalbimizdeki Allah aşkından dolayı, Allah sevgisinden dolayı sevmemiz inşallah. Hatta Yunus Emre'nin bir sözü vardır. Yaradılanı sevelim, yaradandan ötürü diye. Biz onun için kalbimizdeki coşkunun temeli Allah sevgisi inşallah. Mesela sadece insanlar için değil, Allah'ın yarattığı her şeye karşı sevgimiz, coşkumuzun temelinde Allah sevgisi olması lazım. Mesela bir çiçeğe bakarız. O çiçeği herkes sever ama o çiçeği Allah'ın yarattığını bilirsek, o şuurla, o bilinçle, Allah'ın sanatı, Allah'ın güzel bir tecellisi olduğunun şuuruna vararak o çiçeği seversek, çok büyük bir coşku duyarız. O zaman yani gerçek sevgiyi, Allah'ın kastettiği coşkuyu kalbimizde yaşayabiliriz inşallah. Mesela bir çiçek ne yapıyor? Topraktan ihtiyacı olan minerallere alıyor. Havadan ihtiyacı olan gazları alıyor. Güneşten ihtiyacı olan enerjiyi alıyor. Kendince işlem yapıyor. Mesela fotosentezi anlatsak şimdi inşallah ileriki programlarımızda anlatırız. Evet. Ve çok karmaşık bir işlem. Yani insanın onun kafasında toparlaması bile ilk okuyuşta bazen insan anlamayabilir. Ama o çiçek onu yapıyor ilk yaratıldığı andan beri. İşte böyle düşündüğümüzde o çiçeğe bakış açımız çok derin olur. Yani aldığımız zevk de, o çiçekten aldığımız zevk de çok yoğun. Çok tarifsiz bir coşkuyla zevk alırız inşallah. Ben programımızın bu bölümünde Nilüfer çiçeklerinden bahsedeceğim inşallah çok yeri gelmişken. Nilüfer çiçeklerini de Allah çok özel bir sistemle yaratmış. Nilüfer çiçekleri Amazon nehrinin dibindeki bataklıklarda büyümeye başlıyor. Daha sonra nehrin yüzeyine doğru uzanıyorlar. Nedeni şu, fotosentez yapabilmek için oksijene ve gün ışığına ihtiyaç duyarlar. Ama bulundukları bölgede yaşamlarını idame ettirmek için ihtiyaç duydukları oksijen de güneş ışığı da yok. Dolayısıyla önce yapraklarını, sonra da kökten bir boruyu yapraklarının bulunduğu bölgeye, suyun yüzeyine doğru uzatıyorlar. Bu boru 11 metreye kadar varabiliyor uzunluğu. Ne oluyor? Kökle yaprak arasında bir kanal görevini, oksijen taşıyan bir kanal görevini yapıyor bu saplar. Allah'ın yarattığı bu sistemle yaşamlarını devam ettirebiliyorlar. Ama soylarını devam ettirebilmek için de daha fazlasına ihtiyaç duyarlar. İnşallah şöyle, polenlerini başka bir nilüfere taşıyacak bir canlıya ihtiyaç duyarlar. Bu canlı da kın kanatlı böceklerdir. Allah kın kanatlı böcekleri beyaz çiçeğe karşı özel bir duyarlılıkla, özel bir zaafla yaratmıştır. Dolayısıyla kın kanatlı böcekler nilüfer çiçeklerine konarlar. Nilüfer çiçekleri de böyle kanatlarını, kın kanatlı böcekler kendilerine konduklarında kanatlarını kapatarak onları sabaha kadar adeta hapsederler. Kın kanatlı böcekler sabaha kadar onların polenlerini toplar. Sabahta nilüfer çiçekleri yapraklarını açıp kın kanatlı böcekleri serbest bırakırlar. Ama yine şurada güzel bir nokta var Allah'ın özel yarattığı maşallah. Kın kanatlı böcek tekrar gelip aynı nilüfer çiçeğinin üstüne konarsa istenilen döllenme gerçekleşmemiş olur. Dolayısıyla o noktada nilüfer çiçekleri renklerini beyazdan pembeye çevirirler. Pembe renkte olunca da kın kanatlı böceğin aynı nilüfer çiçeğinin üstüne konma olasılığı da ortadan kalkmış oluyor.
Maşallah.
Tabii Güller'cim şu nokta çok önemli inşallah. Bir nehrin derinliklerinde yaşama yeni başlayan bir tomurcuk ışığa ve oksijene ihtiyaç duyduğunu nereden bilecek? Bunların noksanlığı durumunda yaşamını devam ettiremeyeceğini nereden bilecek? Bunları içinde bulunduğu suyun üstünde bulabileceğini nereden bilebilecek? Bu suyun bir bitiş noktası olduğunu nereden bilebilecek? Bunların hepsi Allah'ın ilhamıyla özel olarak o çiçeğe veriliyor. Yani Allah ilham ediyor. Çiçeğin bunu bilmesi, bunun tesadüfler sonucunda aşama aşama çiçek bunu bulabilmiş değil. Yani o zaman evrimcilerin söylediği o safsataya göre daha ilk aşamada çiçek suyu bitiş noktasının olduğunu bilmediği için soyu tükenmiş olacak. Yani böyle evet, bir idame gerçekleşmemiş olacak değil mi Gülay Hocam?
Evrimciler nilüfer çiçeğine gelene kadar onların en küçük yapı taşlarından biri olan proteinin yapısını daha açıklayamıyorlar.
Tabii daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk.
Bahsettik evet. Allah bitkileri mükemmel sistemde yarattı ki hayvanları da mükemmel sistemlerle yaratmıştır. Mesela bu kalyumları örnek verebiliriz. Bu kalyumların derisinin altında kırmızı sarı renk taşıyıcıları, mavi ve beyaz yansıtıcı tabakalar vardır. Hepsinden önemlisi anında bulunduğu ortamda rengini değiştiren kromatofor hücreleri vardır. Bu hücreler sayesinde olduğu ortamın dokusunu, desenini anında taklit edebilir. Canlılardaki bu güzel özelliği gözle canlandırmak için insanlarla kıyaslayabiliriz. Mesela bir ressamın bir deseni tuvaline aktarması saatlerce sürer. Fakat bu kalemi bu özelliğiyle anında taklit edebiliyor. İsterseniz ekranda filmini gösterelim. Yeah. Allah canlı türleri içinde çok çeşitlilik yaratmıştır. Bu kalemunların kendi içlerinde de çok fazla çeşitliliği vardır. Mesela mikrobukalemunlar. Mikrobukalemunları gözle canlandırmak gerekirse, birazdan resmini de gösteririz. Kibrit çöpünün ucundaki o kahverengi kısım kadardır, o kadar küçüktür. Ama Allah o kadar küçük boyuttaki bir canlı bukalemunların bütün özelliğiyle yaratmıştır maşallah. İnşallah. Tıpkı diğer bukalemunlar gibi anında girdiği ortamın rengini, dokusunu, desenini anında taklit edebiliyor maşallah.
Maşallah.
Bukalemun bu son derece mükemmel taklit yeteneğini kendi kendine yapmış olabilir mi? Ya da bu mükemmel sistemi kendi kendine vücudunun içine yerleştirmiş olabilir mi? En usta ressamın rengini, dokusunu taklit etmesi, yani desenini tuvale geçirmesi saatlerce sürerken bu hayvanın yaşadığı ortama anında ayak uydurmasını evrimciler nasıl açıklayabilir? Elbette ki açıklayamaz. Böyle bir işlemi bukalemunun kendi iradesiyle yaptığını iddia etmek elbette ki akıl dışı olacaktır. Çünkü bir sürüngenin bedeninin görünümünü belirlemesi, hatta bu görünümü değiştirecek özellikleri kendine oluşturması mümkün değildir. Bu canlıların mükemmel özelliklerini evrimle, tesadüfle açıklamak imkansızdır. Peki bu canlılardaki kompleks yapı bir anda var olmuşsa bunun anlamı nedir? Elbette ki Allah'ın yaratmasıdır.
Tabii böyle üstün bir yeteneğin tesadüfen oluştuğunu iddia etmek son derece mantıksız ve tutarsız bir iddia olur. Yani doğadaki hiçbir mekanizma böyle muhteşem bir sistemi yaratma gücüne sahip değil ve ihtiyacı olan canlıya verme gücüne de sahip değil. Yani böyle bir gücü ancak yüce Allah'ımız sahip inşallah.
Bir yerde mükemmel bir yaratılış varsa bunu tesadüfle açıklamak imkansızdır.
Tabii. Bu konuyla ilgili evrimci bir bilim adamının itirafını okumak istiyorum. Malcolm Muybridge. Evrim teorisinin ileride geçersiz olacağına dair bir itirafta bulunuyor. Şöyle diyor. Ben kendim evrim teorisinin özellikle uygulandığı alanlarda geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum. Gelecek kuşak bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır.
Gerçekten de espri malzemesi oldu.
Gerçekten. Evet kardeşlerim, bugünkü programımızın da sonuna geldik inşallah. Ben programı kapatmadan önce hocamızın bir kitabını tanıtmak istiyorum. Hazreti İsa Aleyhisselam, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve İddiat-ı İslam. Hocamızın kitabı inşallah tüm kardeşlerimize tavsiye ediyoruz.
Ben de hocamızın sitelerinden bir siteyi tanıtmak istiyorum inşallah. Allahsevgisi.net. Bugün konumuz sevgi üzerineydi. Sevgiyle ilgili derin tefekkür etmek isteyen kardeşlerimiz bu siteye girebilirler.
Kardeşlerim, bugünkü programımızın sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun inşallah.
Hayırlı günler.